أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Araf suresi. Cenab-ı Hak başta bir genel suredeki konuların tanıtımını yaptı sanki ya da biz öyle anladık. Hemen arkasından ey Adem'in çocukları diyecekti. Yani söz ona gelmişti ama Adem kim onu anlayalım dercesine Hazreti Adem tanıtıldı. Şimdi 26. ayet işte söz orada ya beni Adem. 27 de öyle, ya beni Adem. 31. ayette yine karşımızda, ya beni Adem. 35. ayette yine, ya beni Adem. Buna göre, surenin anlatım sistemi, bizi hem tarihin başına, hem insanlığın ilkine, hem de kendi yaşadığımız güne, şimdiki ana çekiyor. Zaten Kur'an tarih kitabı olmadığına göre. Mekan olarak, zaman olarak anlatımı kendince olduğuna göre bunu Kur'an sözü olarak algılıyor ve öylece iman ediyoruz. Hayatımızı onunla düzenlemeye gayret sarf ediyoruz. Allah'tan yardım bekliyoruz. O kolaylık ihsan etmese ne mümkündü zaten ama inanıyoruz ki biz onun dinini yaşamak için, biz onun dinini iyi bir Müslüman olmak için öğrenmeye niyet edip gayret ettikçe Allah bize yardım edecek. İşte ilk ayetler 10. ayete kadar dinleyin ahiret var, bakın dikkat edin kıyamet var ama bak peygamberler bunun için gelmişti, yarın hesap var, kitap var, bakın çevrenize imkan var, fırsat var, işte yeryüzü, işte hayatınız, işte siz, işte gece gündüzünüz, işte tarihte helak olanlar, işte şimdi yaşayanlar diye Cenab-ı Hak hepsini sanki özetle sunuverdi gözümüzün önüne ve dedi ki ey insanoğlu bak ilkin senin aslın o ilk baban var ya işte o sırat-ı müstakim üzere var kılındığında yeryüzünde halife olarak yaratıldığında hemen yanı başında en büyük düşmanı olarak iblisi bulmuştu. Yasa buydu, ben böyle istedim, ben böyle imtihan olmasını istedim. Sorunun neden öyle olduğunu tartışmanız gerekmez. Ama iman edin ki ben Rahman, ben Rahim'im. Ben sizi sizden çok daha sever, size daha çok merhametli olanım. Öyle olunca böylesi güzeldir, kabul edin. Benim dediğim gibi yaşayın çünkü karınız çok olacak dercesine. İblisle sınanan, iblisin yanında olan, iblisle beraber olan bir Adem'den söz edildi. Veya iblisin olduğu yolda imtihana tabi tutulan, imtihan yolu orası seçilen bir Adem'den aleyhisselamdan söz edildi. Arkasından onun cennete girmesine rağmen iblisin vesvesesi, desisesi ve ihvasıyla, yoldan saptırmasıyla, ayağının kaydırılmasıyla cennetten olan bir Adem ile Havva'dan söz edilip denildi ki, ya beni Adem, ey işte bu Adem'in çocukları. Yani tanıdınız, anladınız, görevinizi, yerinizi, konumunuzu bildiniz. Ey Adem'in çocukları, قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا Evet, cennetteki konumunuzu belirlemeye, babanız şahsında sizin cennette giyeceğinize karar veren bendim. Alın cennet hilatleri, elbiseleri demiştim. Yasak ağaçtan yediler ve kaybettiler, soydum onlar üzerlerinden ama yeryüzüne inince ben yine elbise verdim size. Örtünmenize imkan verdim, fırsat verdim, kolaylıklar ihsan ettim. Öyleyse bakın işte süs için, zevk için, ihtiyaç için elbiseleriniz, ben size onları kolaylaştırdım, sizin dünyanıza indirdim ama iyi bilin ki örtünmenin aslı takva elbisesiyle olacaktır. Zaten bir anlamda elbise çevre demektir, bir anlamda elbise amel demektir, bir anlamda elbise hayat demektir, program demektir. Bütün bunların takvalı olması gerekir. Hani mesela eskiler Osmanlı literatüründe diyelim, yani eskiden Osmanlıca'da damen alude diye bir tabir kullanılır. İşte o dame nalude eteği kirli, eteği düşük, eteği sarkık filan anlamlarına gelir. Bir ahlak düşüklüğü anlamına gelecektir. Ya da birisi diğerinin eteğinden tutarsa onun imkanlarından yararlanmak ister. Ya da uçkurunu harama çözmek ya da çözmemek tabir ediliyorsa, elbisesine bürünüp kenara geçmek sözleri varsa, bütün bunlar çevre anlamına, imkan anlamına olacaktır. İşte takva elbisesi elbette en hayırlı olacaktır. Allah bununla imtihan ediyor bizi ve diyor ki işte ayetler, belki tezekkür edersiniz, belki gündem oluşturursunuz diye ben size gönderiyorum. Ya beni Adem, ey Adem oğulları. La yeftinennekumuş şeytanu, şu şeytan, az önce tanıdığınız, biraz önce anladığınız, bu surenin başında hayat programından söz edilen ya da Adem şahsında, İşte onun karşısındaki iblisten söz edilen bölümleri yeniden hatırlayın. Hatırlayın ya, şeytan vardı ya, işte o, kema ahraca ebeveyküm minel cenneti yenzi'u anhuma libasehuma liyuriyehuma sevatihima, yaptığı gibi sizi de fitneye düşürmesin, sizin de imtihanınızı kaybettirmesin. Şeytan ve sınavdaki biz. Ama bu iş yeni başlamamış. Atam Adem'le başlamış. İşte o zamandan bu yana herkesi uyaran Allah şimdi Kur'an ile bizi uyarıyor. Diyor ki ey beni Adem, ey Adem'in çocukları, ey o peygamber Adem'in çocukları, ey o şeytanın vesveseleriyle cennetten kaybolan, cenneti kaybeden, cennet imkanını yitiren Adem'in çocukları, tıpkı babanızı, ana babanızı cennetten çıkardığı gibi sizi de cennetten çıkarmak konusunda, tıpkı onların elbiselerini soyup soğana çevirip onları çırılçıplak bıraktığı gibi sizi de soymak konusunda, yani şeytanlığına alet etmesi, sizi saptırması konusunda sakın ha fitneye düşürmesin, dikkat edin. İnnehu yarakum huve ve kabiluhu min haysu la teravnehum. O ve o gibi olanlar, o ve kabilesi ve o onunla beraber olanlar, sizin onları görmediğiniz biçimde sizi görürler. İnna cealne şeyatine evliya elillezine la yu'minun. Zaten biz şeytanları inanmayanların velileri eylemişiz. Bu ayet bizi yine surenin baş tarafına hemen 3. ayete götürüyor. Hani Allah'ın size gönderdiği, Rabbinizden size indirilenlere uyun dedikten sonra Allah, sakın ha onun berisinde başka uyacağınız, sözünü dinleyeceğiniz veliler olmasın, peşi sıra gideceğiniz varlıklar bulunmasın demişti. Burada da onların kimliğinden söz ediyor. Yani eğer iman iddianız olmazsa, ya da iman iddianızda yalancı olursanız, ya da Allah'a imanın güvencesini yitirirseniz, işte o zaman şeytanlar sizin veliniz, onlar karar alır, siz peşleri sıra takılır ki der, sonunda doğru cehennemi boylarsınız. Ya beni Adem, ey Adem oğulları, öyleyse söz bana diyenler dinlesinler. Yani ben Adem atamın çocuğuyum diyenlere Allah diyor ki dinle beni. Ama ben Adem'in çocuğu değilim, ben başka bir şeylerin çocuğuyum diyenler, onlar bilmiyorum, dinlemeseler de olur herhalde. Çünkü işi baştan kaybetmişler. Ey Adem'in çocukları, ey Adem oğulları, Havva kızları, la yeftinennekumuş şeytan, şeytan sizi fitneye sokmasın, İmtihana tabi tutup ayağınızı kaydırmasın, size imtihanınızı kaybettirmesin. Tıpkı kema ahraca ebeveyküm minel cenne, anne babanız Adem'le Havva'yı cennetten çıkardığı gibi, ki yenzi o anhuma libasehuma, her ikisinin de elbiselerini onlardan soymuş, o konumlarını, o durumlarını bozmuş, o apoletlerini, o üniformalarını ya da o cennet elbiselerini çıkarmalarına neden olmuş. Böylece liyuriyehuma sevatihima, her ikisinin avret yerlerde ortaya çıkmış, çırılçıplakta kala kalmışlardı. Şeytanı dinleyenlerin başına neler geleceğini güzel anlatan ayetlerden biri. Eğer insanlar şeytanı dinlerlerse, vücut olarak mı sadece, zannetmiyorum ama kafa olarak, gönül olarak, sevgi olarak, yapı olarak, hatta mal mülk olarak, ya ki amel defterinde sevap olarak, mizanda ağırlık olarak çırılçıplak kalırlar, sonunda kaybederler elbette. Çünkü adam şeytanı dinledi mi, şeytana izin verdi mi, şeytanı veli kabul etti mi, Allah'a imanıyla değil de şeytanın güdümünde hareket etti mi, zaten iflah olmaz o, elbette kaybedecektir. Çünkü onlar, innehu yarakum huve ve kabiluhu, şeytanlar sizi, aynı zamanda şeytanlık yapanlar, şeytan gibi olanlar, şeytanın uşakları, şeytan ve dostları, şeytan ve kabilesi, sizin görmediğiniz yönden, min haysu la teravnehum, sizi görürler. Onların böyle bir görme, fark etme özellikleri vardır. Yani siz onları gitti zannetmeyin, kaçırdık zannetmeyin, ürküttük zannetmeyin, acaba demeyin, tamam demeyin, garantiye erdik demeyin. O hep vardır, görmeseniz de kenardadır. Hatta bir başka tarifle o hannastır, vesvas olmaya devam eder. Siz sahnede görmezsiniz, sahnenin arkasındadır. Siz önünüzden kovarsınız, o arkadan gelmektedir. Siz sağınızda vurursunuz, o solunuzdan yaklaşmaktadır. Siz onu öldürdüğünüzü zannedersiniz, o yeniden can bulmuştur. O sinip sinip tekrar sahneye, kaçıp kaçıp tekrar sahneye çıkma hazırlıkları yapmaktadır. Öyleyse onun olmadığı bir gidişat, onun olmadığı bir yöntem, onun olmadığı bir hayat programı düşlemeyin. O vardır ve onun varlığına rağmen iyi bir Müslüman olmadan yana olun. Şeytanın bizi gördüğüne, hem ki bizim onu görmediğimize delalet eden ayetlerden, net ayetlerden biri de bir sonraki sure, Enfal suresi, ayet 48. Ve iz zeyyene lehumu şeytanu a'malahum. Bedir savaşı öncesini anlatıyor bu ayet. Henüz daha Bedir'de iki ordu karşı karşıya gelmemişler. Şeytan dalıvermiş müşrik ordusunun arasına. Bugün demiş, وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمِ مِنَ النَّاسِ. Hiçbir insan, hiçbir grup, hiçbir kabile, hiçbir ordu yok ki size galip gelsin. Mümkün değil. İşte siz, İşte hayatınız, işte imkanınız, işte gücünüz, işte kuvvetiniz, işte ordularınız diye onlara süslemiş amellerini, güzel göstermiş kendilerini, kendileri gururlanmaya, böbürlenmeye başlamışlar. Hatta ilave etmiş, ve inni carul leküm, ben de yanınızdayım, bütün ordularımla beraber, bakın ben de geliyorum, falan bölgeden, filan yerden, filan taraftan, falan taraftan size doğru gelmişim, size yardıma gelmişim diyor. Kureyş kafirleri kanıyorlar bu söze, aldanıyorlar, hadi diyorlar, galeyana geliyorlar, soluğu Kureyş. Ve Müslümanlar Bedir'de karşılaşıncaya kadar sanki soluk keserek devam ediyorlar. Kureyş soluğu Bedir'de alıyor, şeytanın vesvesesiyle, ivasıyla, galeyana getirmesiyle, teşvikiyle, desteğiyle Kureyş Bedir'e kadar geliyor, gayet rahat, kendinden emin, üstelik bu kim olduğunu pek bilmedikleri ama sözüne güvendikleri bu güçlü adamın kimse bu, tabi iblisi bilmiyorlar, insan şeklinde geliyor. İşte bunun vesvesesiyle o kadar rahatlar, o kadar huzur içindeler ki sanki oyunun galibi şimdiden kendileri, bunun farkındalar. Ama felemma teraetil fiyetani, iki grup birbirini görünce, iki tayfa birbirine bakışınca, yani Müslümanları kafirler, kafirler Müslümanları görünce, ne kalsa ala akibey, şeytan ökçeler üzerine nasıl da dönüp kaçmaya başlıyor ve diyor ki, ve kale inni beri'um minküm, kesinlikle ben sizden uzağım, ben sizi bırakıp gidiyorum, inni ara ma la teravne, ben sizin görmediğiniz şeyleri görüyorum, çünkü ben inni ehafullah, Allah'tan korkarım, siz korkmuyorsunuz diyor. Çünkü vallahu şedidul ikab, Allah ikabı şedid olandır diye ayet bitiyor. Sanki olay şöyle cereyan ediyor gözümün önünde. Geliyor bütün desteğini ortaya koyarak, şeytanlık yaparak, onları aldatarak Bedir'e kadar getiriyor onları, ama karşıda melekleri ya da Cebrail'i veya her ikisini birden görünce, o biliyor onlara karşı gelinmez. O biliyor görevi bu kadar. O biliyor insanlıktan alacağı öç için bu yeterli. Onları kırıp geçirecek ortama kadar çekti ya yeter. Orada hemen dönüyor ökçeleri üzerine, gerisin geriye giderken belki Kureyş uluları bağırıyorlar. Nereye? Bizi niye getirdin buraya kadar? Etme eyleme. Nesin sen? Kimsin? Necisin? Ne oluyor? Niye bırakıp gidiyorsun? Tam zamanındaydı bir dakika filan diye. Ama o enteresan bir yorum, enteresan bir tespit ortaya koyup gidiyor. Ben sizden beriyim. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum ve ben Allah'tan korkuyorum. İşte innehu yarakum huve ve kabiluhu min haysu la teravnehum. O ve o kabil olanlar, şeytanlık yapanlar sizin görmediğiniz açıdan sizi görürler. Sizin bakmadığınız yönden size bakarlar. Size gösterecekleri şey hayrınıza değildir aslında. Olmanız gerekenin dışında bir oluştur, olduruştur onların yaptığı. İşte şeytanlar böylece imansızların velileri, onlara yol göstericiler olurlar. Ve izâ fealû fâhişeten, fahiş bir hareket yapınca insanlar, galû, artık şeytanın güdümündeler ya, derler ki, vecednâ aleyhâ âbâenâ, vallâhu emaranâ bihâ. Yani biz babalarımızı aynı şey üzerine bulmuşuz. Madem ki babalarımız böyle biz de yapmak konumundaymışız, öyleyse, ha dahası var, Tanrı da bunu böylece emreder, öyle kabul ediyoruz. Yani babalarımız iyi insanlardı, babalarımız akıllı kimselerdi, onlar bize babalık yaptıklarına göre elbette boş değillerdi, onlar ciddi insanlar, dolu insanlardı. Kaldı ki Tanrı da sanırım bunu emrediyor diyorlar. Buradaki baba, annenin kocası anlamına değil zannediyorum, galiba topluma yön veren, toplumun yönünü belirleyen babalar, fikir babaları olsa gerek. İşte Kur'an'ın değişik bölümlerinde bu atalar dedi de öyle, babalar dedi de öyle demeyi özellikle nehyeden ya da vurgulayan ayetler görüyoruz. Buyurun Allah'ın kitabına, lütfen ama peygambere denilince onlar yok, biz sadece babalarımızı ne üzere bulduysak onların peşi sıra gideriz. Biz başka anlamayız. Üstelik Allah da diyor ki arkasından, peki ya onlar kafasızsa, hidayet üzere değilse, ya onlar aklı ermez insanlarsa yine de mi inadına ısrar edecek misiniz dercesine, onlara bir davetiye gönderiyor ama kimin nesine. Bu tür uyarıların iki ana modelini görüyorum Kur'an'da. Bir, gelin Allah'ın kitabına, buyurun peygamberin sünnetine denilince, yok biz babalarımız ne üzere idiyse onlar iyilerdir biliriz, onlar nasıl gittilerse öyle gideriz diyenler. İkincisi, böyle bir teklifin karşısında öyle bir yan çizerlermiş ki münafıklar, hem hiç orada kalmazlar, çabuk olur, buhar olur, uçar gider kaybolurlarmış. وَيَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودًا şeklinde Nisa suresinde de öyle bir ayet hatırlıyorum. Siz isterseniz Kur'an'ı bu gözle bir daha bakın. Acaba insanlar Allah'ın dinine, peygamberin dinine davet edildiklerinde, Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine davet edildiklerinde, yok babam ne derse öyle, onun dışındakine razı değilim mi diyorlar, acaba ne söylüyorlar? Bu gözle Kur'an'ı bir daha okuyalım. Acaba bizde var mı bu özellikler? Acaba bu yanılgılara bizde düştüğümüz oldu mu diye yeniden bir kere daha Müslümanlığımızı kontrol edelim. Bunlar ne dediler? Babalarımız, başka bilmeyiz, kaldı ki Tanrı da onu emrediyor, biz öyle zannediyoruz diyorlar. Kul onlara de ki, innallâhe ilâ emuru bil fahşâ, Allah kesinlikle fahşayı emretmez, Allah taşkınlığı emretmez, Allah yoldan çıkışı emretmez, Allah dengesizliği emretmez kesinlikle. E tegûlûne alallâhi mâ lâ tâlemûn, ne diyorsunuz? Bilmediğiniz şeyleri siz Allah'a mı izafe etmeye çalışıyorsunuz? Yani siz bilmediğiniz konuda herhalde Tanrı da böyle söylüyor diye iftira mı ediyorsunuz? Kur'an'ın beyanına göre zulmün en büyüğü de budur. 37. ayette karşımıza çıkacak olan beyanı biz şimdiden bir kere daha hatırlayalım. Allah'a bilmediğimizi söylemek en büyük zulüm. Denilecek ki orada, yani insanlar Allah'ın demediğini Allah dedi diye bir tavır içine girerlerse bir, ve de Allah'ın dediğini sanki demedi diye bir yaşantıyı kabul ederlerse iki, işte o zaman en zalimdirler, onlardan daha zalimi olmaz. اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ne yani Allah'a bilmediğiniz şeyleri, onun bilmediği şeyleri, kendi bilmediğiniz şeyleri sanki o bilmezmiş gibi öyle mi zannediyor söylüyorsunuz? Bunu Allah'a mı yamayamaya çalışıyorsunuz? قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْتِ Eğer Tanrı'nın emrettikleri sizin derdiniz, Allah emretti de ondan diyorsanız dinleyin, Allah bakın neler emrediyor. Allah adaleti emreder, dengeli olmayı emreder. وَاَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ Ve her bir secdegahta, her bir secde makamında, her bir boyun eğme konumunda yüzünüzü, yönünüzü ona doğru dönmenizi ya da var kılmanızı, secdede olmanızı, Allah'ı dinlemenizi emreder. وَدْعُوهُ Bir de hadi مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ Din tümüyle onun olsun diye dua edin. Öyle ister Allah. كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ Değilse siz bilirsiniz nasıl yaratıldınız, tekrar aynısı bir daha başınıza gelecek. Burada mescit kelimesi, şu sizin mahalledeki mescit değil, harem mescit, nebevi mescit, aksa mescit de değil. Anladığımız kadarıyla siz her bir mescidin yanında, yüzünüzü kıyam ettirin, düz Türkçesiyle söylenen bu ayet, cami dediğimiz, namaz kılmaya özel ayarlanan bölge anlamına gelmese de, surenin başında kendisinden söz edilen secdenin gerçekleştiği yer anlamına gelse, konum, durum anlamına gelse, ben daha bir anladığımı zannediyorum o zaman. Diğerine intikal etmem güç. Kul diye başlıyordu yine bu 29. ayet. De ki, şöyle söyle, şunu söyle, bugüne kadar dediklerin bir yana ama bir de bunu söyle, den sonra, emara Rabbi bil kıst. Rabbim adaleti emrediyor. Rabbim dengeli olmadan yana. Evlat mısınız? Dengeli olun evlatlığınızda. Ata mısınız? Dengeli olun atalığınızda. Kazanan mısınız, harcayan mı? Hasta mısınız, sağ mı? Büyük müsünüz, küçük mü? Arzda mısınız, semada mı? Nesiniz, nece idiyseniz mutlaka dengeli olun. Yani açken, tokken değil, namazda ve abdeste dahil, ibadet ve itaatta da dengeli olun. Allah bütün bir hayat programında kullukta dengeyi ister. Allah'ı Rab ve İlah bilmede de dengeyi ister. Kısaca hayatın tümünde bir denge, işte bu denge emrinin icraatı anlamına belki de ve akimu vucuhekum inde kulli mescid. Siz sizden istenenlerin gerçekleşmesi konumunda nerede, ne zaman, hangi konum, hangi durum, hangi makam, hangi mekanda olursa olsun kendinizi orada var kılın. Vucuh kelimesi kişinin kendisi anlamına, yüzü ama yüzle kastedilen insanın kendisi anlamına gelse gerek. Çünkü bakıyoruz Kur'an'da vücuhun bu anlama geldiği yerler var. Vücuhun yevme idin nazıra ila rabbiha nazıra ve vücuhun yevme idin basira gibi ayetler ya da vücuhun ve vücuhun naime veya lisaiha radiye gibi Gâşiye suresindeki ayetler. Yani kimileri var ki denilen ayetler insanların böyle gruplandırıldığında onların yüzleri asıl kabul edilerek söylenen ayetlerdir. Öyleyse siz özünüzü, döndüğünüz yüzünüzü yani kendinizi her zaman, her an, her mekan hep secde anında bulundurun. Yani ne yaparsanız bu sizin için bir secde olsun. Allah dedi diye yapın. Soyunuyor mu bir kadın? Allah dedi diye soyunsun. Giyiniyor mu bir erkek? Allah dedi diye giyinsin. Yiyor musunuz, içiyor musunuz, konuşuyor musunuz, zevkiniz mi var, icraatında mısınız, yoksa eleminiz, kederiniz mi var, üzüntüde misiniz, ne yapıyor idiyseniz pozitif, ne yapıyor idiyseniz negatif, mutlaka bütün bunlar sizin adınıza secde olsun, kendinizi hep secde makamında tutun, secde ortamında tutun. 31. ayette tekrar bir secde kelimesi, bir mescit kelimesi karşımıza çıkacağından sanki şimdiden oraya yatırım yapmak için uzattım galiba. Ved'uhu o secde konumunda, o secde ortamında muhlisine lehuddin dini sadece Allah'ın dini olarak, o dine başkalarının dini karışmamış olarak hem ki hayatın tümünde hem insan olarak siz hem bütün zamanlarınızda ve hem de bütün mekanlarınızda Allah'ın dinini yaşayarak Allah'a dua edin, davetiye gönderin, kul olun, ibadet edin, itaat edin. Çünkü isterseniz yapmayın ama unutmayın. Kema bedaekum taudun. Nasıl yaratıldınız? Yeniden aynı şekilde bir daha iade olunacak. Yeniden bir daha ölüp yeniden bir daha yaratılacaksınız. İşte bu açıdan değerlendirince insanları ferikan heda, kimileri hidayet üzeredir. Ve ferikan hakka aleyhimud dalale, kimileri de dalaleti hak etmiştir. Çünkü innehumut tehaduş şeyatine evliya emin dunillah, onlar Allah'ı bırakmışlar, şeytanları kendilerine veli kabul etmişlerdir. Aman şeytanım, lütfen efendim, sen dediysen efendim makamında yaşamışlar. Allah'a rağmen gidip Allah'tan başkalarını kendilerine karar merci bilmişlerdir. Evimi senin dediğin gibi, hayatımı senin dediğin gibi, ekonomimi senin dediğin gibi, tefrişatımı senin dediğin gibi, yemem içmemden giyim kuşanma senin dediğin gibi ayarlarım demişlerdir. Üstelik bu yaptıkları işi de şeytan o kadar güzel süsleyip allayıp pullayıp onlara yutturmuş ki ve yahsebune ennehum muhtedun, onlar böylece kendilerini aslında bir de hidayet üzere zannetmişler. Velilere sordular ya, büyük varlıklara danıştılar ya, şeytanı veli kabul ettiler ya, şeytan da sağdan mı vurdu, önden mi geldi bilinmez, arkadan mı sonra onları sevk etti, yanlışa götürdü bilinmez, onlar da kendilerini hidayet üzere zannediyorlar. Tekrar dönüyoruz 29. ayete. Demek ki Allah kesinlikle onların dediği gibi vallahu emarana biha demişlerdi 28. ayette. Hem kendileri fahşa üzerine olacaklar, hem babalarını Allah yerine koyacaklar, hem baba bildikleri babacan varlıkları ya da fikir babalarını Allah'ın yerine ikame edip onların peşi sıra gidecekler, hem de vallahu emarana biha diyecekler, öyle mi? Tanrı da bunu ister. Hayır, kesinlikle kul emara rabbi bil kıst. Allah adaleti emreder, dengeli olmayı emreder, düzenli olmayı, kullukta dengeli olmayı emreder. Ne Allah'ın Allah olma özelliklerinde, ne peygamberin peygamber olma özelliklerinde, ne bizim kul olarak kulluk yapma özelliklerimizde dengesizliğe Allah kesinlikle razı değildir. Ve akimu vucuhekum inde kulli mescidin. Öyleyse siz kendinizi hep secdegahta tutun, hep secde alanında bulundurun, hep secde eden olun, her bir secde konumunda siz orada bulunun. O konumda, o durumda, o zamanda, o mekanda secde neyi gerektiriyorsa, Allah'a boyun bükmek nenin gereği ise ya da o anda ne yapmanızı Allah sizden istemiş, kulluk neyi gerektiriyorsa, melekler dünyasına tırmanmak, onların yaptığını yapmak, şeytanlıktan uzaklaşmak neyi gerektiriyorsa, ademiyet olarak, kulluk olarak ne yapmanızdan Allah razı olacaksa, hadi bakalım buyurun ve dini tamamen Allah'ın dini olarak dua edin, yalvarın, yakarın Allah'a. Din Allah'ın dini. Tümüyle ama. Ya Rabbi bak görüyorsun, bir yıldır her gece seni dinliyorum. Yani bir gece müsaade etsen şu yılbaşı gecesi. Peki ciddi misin? Yani böyle bir izin almaya, dilekçeye imza atabilecek misiniz? Ya Rabbi bak 18 yaşıma kadar hep seni dinledim. Kılık kıyafetimle, hayatımla, planım, projemle. Ama bak gelin olma dönemim, bir hafta bana izin ver. Öncesinden bir haftada sonrasına. Bu dönemde biraz karışma. İnan namaz kılınca zevkim ya da ölümü hatırlayınca ağzımın tadı kaçıyor. Öyle olunca bu dönem seni dinlemesem az bana izin versen. Var mı öyle? Böyle bir dilekçeyi Allah'a gönderecek bir gelin hanım mı düşlediniz yoksa kendinizi? Öyle değildi, bir başka konu muydu? Tamam, o aklıma geldi, onu söyleyeyim. Ya Rabbi bak yıllarım geçti, yokluğum, varlığım oldu, açlığım, tokluğum oldu, hastalığım, sağlığım oldu. Hep seni dinledim, hamd ettim, şükrettim, dediğin gibi olmaya çalıştım. Oğlum oldu, sevindim ama kendimi kaybetmedim. Yıllar yılı onu eğittim, hep seninle beraber oldum. Ama bak ya Rabbi, şu anda o burnunda çiçeğiyle yavrumu kaybetmişsem ne olur yani, bana bir 10 gün, bana bir 20 gün izin versen, istediğim gibi ağlasam, dilediğim gibi dövünsem, ben istediğim gibi feryat etsem, figan etsem, yas tutsam, ne yapacaksam bunu ben belirlesem, buna karışmasan, tamam söz başkalarını da dinlemeyeceğim. Ne toplumu dinleyeceğim, ne başkalarını dinleyeceğim, ne insanlar dinleyeceğim. Ama bana izin ver de ben ne yapacağımı ben bileyim bu kadarla da. Öyle mi diyorsunuz? Yazın dilekçenizi, cesaretiniz varsa atın imzanızı bakalım. Yani aleyhissalatü vesselam diyor ki, Allah'ın gönderdiğine eğer razı olmaz da insanlar, Allah'ın imtihan modeline eğer razı olmazsa insanlar, Allah'ın gönderdiği sorularla imtihanın hayrına olduğuna inanmazsa insanlar, öyleyse kendilerine başka bir Rab arasınlar diyor. Allah korusun. Öyleyse muhlisine lehuddin, gerçekten Müslümanlığı güzel anlatan kavramlardan biri, net anlatan kavramlardan biri, din tümüyle onun olsun. Efendim, kazanırken Müslümanca kazanıp harcarken Allah'a sormayanlar, varsa kulakları çınlasın. Kazanırken sormayıp harcarken zaten sormayanlar, bilmem onların kulağı var mı, varsa onlarınki de çınlasın. Ekonomik dünyasında dinleyip sosyal dünyada dinlemeyenler, dış aleme alabildiğine merhametli karısına zulmedenler veya alabildiğine ümmeti Muhammed'in çocuklarının hayrını istedip kendi çocuklarını ihmal edenler ya da bütün kadınlara nazik ve kibar davranıp kocasına ihanet cinsel ihanetlik değil tabi, yani ona kaba saba davrananlar ya da bir konuda çok güzel ama başka konularda bu güzelliği taşımayanlar anlamına, varsa insanlar dikkat etsinler, din tümüyle Allah'ın dini olmalıdır. Galiba Müslüman şahsiyeti tarif ediyoruz. Her konuda, her durumda, komşu olarak, misafir olarak, ev sahibi olarak, anne olarak, baba olarak, hayatın tüm birimlerinde din Allah'ın olarak Allah'a dua edelim. Ona yalvarıp ona kul köle olalım. Değilse zaten geriye döndürüleceğiz. Yeniden yaratılacak ve hesaba çekileceğiz. İnsanlar işte bu açıdan değerlendirilince ferikan heda, kimileri var ki hidayet üzere cennet yolundalar ve ferikan hakka aleyhimud dalale, kimileri de var ki dalaleti hak etmişler. Yani öyle istemişler. Hayır, biz dalalet üzere olacağız diye sanki diretmişler. Allah da öyle bir yasa koymuş. Onlar da dalalette kalmışlar. İnnehum ittehadu şeyatine evliya emin dunillah. İşte onlar, çünkü onlar şeytanları kendilerine min dunillah, Allah dururken o gibi olmadığını bile bile veli kabul etmişler. İyi ama Allah'a nasıl soracaklarını öğretmedik galiba diye ben kendi suçumu yine söyleyeyim. Hani öğrendik ya, ilk suç şeytanın suçu, Adem'e secde etmedi. İkinci suç Adem'le Havva'nın suçu, yasak ağaçtan yedi. Bu iki suç karşısında iki tavır vardı. Şeytan Allah'ı suçlu bildi, hep sen yaptın bu işi, böyle bir ortamı sen hazırladın dedi. Ama Adem'le Havva, biz zulmettik kendimize, suçlu biziz, affet Allah'ım dedi. Onun için böyle bir suçluluk varsa ortada, yani birileri şeytana danışıyor, şeytana akıl danışıyor, onun dediğini dinliyorlarsa, böyle bir suç pozisyonu varsa, bu suçlu biz olalım değil, ben olayım, evet ben öğretmedim diye. Ama onlar kendileri değerlendirirken, onlar beni suçlamaya yetkileri yok, onlar da ben suçluyum demeliler. Eğer duyarlarsa bir de onlar değerlendirme yapsınlar, yani kim suçlu bir bilsinler, burada ben suçluyum, onun için anlatmaya çalışıyorum. Yani Allah dururken, Allah gibi olması mümkün olmayan varlıklara danışıyoruz öyle mi? Onlara soruyoruz öyle mi? Hayatımızı onlar belirlesin öyle mi? Yavrumun eğitim düzeni için, evet. Çocuğumun kafa selameti için, evet. Yani çocuğumun geleceği için, evet. İyi ama yani bütün bunlar Allah ve Resulüne rağmen mi? Şeytan ve dostları karar aldı da sen mi uyguluyorsun? Dünya rahatını, ahiret saadetini, yani selameti sen mi bildin, sen mi ayarladın? Ona göre bir bil bakalım diye insanlar düşünsünler. Çünkü korkunç bir tehlikenin hemen eşiğindeymişiz ki Allah ayetin sonunda şöyle haber veriyor. Ve yahsebune ennehum muhtedun. Bu insanlar kendilerini hidayet üzere zannederler üstelik. Allah korusun. Kendilerini hidayet üzere zannetmek. Yani öyle değil ama bizimki doğru demek. Bakıyorsunuz, net Kur'an'a dayandığınız, net sünnete dayandığınız, kesinlikle Müslümanlığın öyle olduğunu bildiğiniz bir konuda bile geliyor adam gerçekten cüretkar bir tavırla, öyle değil, vazgeç, adamsan vazgeç, aklın varsa vazgeç diye Müslümanlıktan ayırmaya, daha iyi bir yolmuş gibi şeytanın velayetinde öğrendiği yolu bize tarif etmeye çalışıyor. Dursunlar onlar. Allah uyarısına devam ediyor. Ya beni Adem, ey Adem oğulları. Hudu zinetekum inde kulli mescid. İşte az önce 29. ayette ısrarla üzerinde durmamın nedeni bu kelimeydi. her bir secde makamında, her bir mescitte, her bir mescidin yanında ziynetinizi alın yanınıza. Düz Türkçe düşününce, öyleyse mescide giderken şöyle az biraz altınlı yaldızlı elbiselerimi, zebercetli yakutlu inçlemeli işliklerimi, gömleklerimi, entarilerimi, fistanlarımı, yok efendim abayelerimi, yeni aldığım takımlarımı mı giysem, o anlama geldiğini bilmiyorum. Tamam, temiz olması gerekir, tertipli olması gerekir ama ziynetli mi, süslü mü olsun, şöyle kenarında şeritleri mi bulunsun, zincirler mi takalım ya da başka başka süslemeler mi yaptıralım, armalar mı koyalım, öyle olduğunu zannetmiyorum. Hem ki mescidin yanında yapacakmışsınız. O zaman mescidin dışında süslenin, içeriye girerken sade bir biçimde girin ki kimse size bakarak kafası bulanmasın. Ya ne öyleyse? Her bir secde makamında siz o secdenin gerektirdiği ziyneti takının üzerinize. Mesela secde emre amade olmak olunca, mesela zekat vermektir. Zekat vereceğinizde bu işin en güzelini icra edin. Şöyle işi bitmiş, tapon hale gelmiş mallarınızdan değil. Ya da kimsenin yüzünü dönüp bakmayacağı, size verseler de almayacağınız mallardan değil. Ya da 40'ta bir yerine 140'ta bir, 240'ta bir değil. Ya ne? Allah'ın sizden istediğini gerçekleştirmek için secde olarak, yani zekat veriyorsanız, zekatınızı Allah'a kulluk olsun, secde olsun diye, Allah böylece sizi melekler makamına yükselsin, sizi kul etsin diye yapıyorsanız, o zaman o konumunuzun, o durumunuzun gereği süslenmeyi ihmal etmeyin. Güler yüzlü olun, karşıdakini ezmeyin, sanki rica edin, benim bu ibadetime engel olmayın lütfen deyin. Aslında imtihan konumudur, ne üstünlük ne alçaklıktır değildir deyin. En güzelinden vermeye çalışın, vaktinde vermeye, dahasını imkan dahilinde ulaştırmaya çalışın. Mesela zekatta öyle. Peki ya mesela bir kadın kocasına, bir erkek hanımına iyi davranmak zorunda mı? Kim dedi diye, Allah dedi diye mi? Yani bu bir secde mi? İşte bunun icra edildiği alanda en güzel, en iyi, en tatlı biçimde yapın ki süslü olsun yaptığınız, güzel olsun, ziynetli olsun, tezyinatlı olsun ya da bezenmiş olarak en güzel şeklini almış olarak icra edilsin. En güzel kulluğunuz olsun. Çünkü bakın Kur'an'a, isterseniz arayın, bir tarayın şöyle. Cenab-ı Hak diyor ki, yapıp ettiklerinizin en güzeliyle karşılık vereceğim. Hatta kimi Müslümanlar bunu şöyle bir müjde kabul ediyorlar. Mesela oruç tuttunuz, orucunuzun biri 50 derece, çoğu 45 derece, kimisi 105 derece, kimisi 115 derece, evet, ama bir tane var ki 180 derece, güzel. İşte o 180 dereceye göre bütün oruçlar kabul edilecekmiş, hepsi en güzeliyle. Namaz, kimisi 5 derece, kimisi 10 derece, kimisi 15 derece ama bir kere bir kıldınız ki 65 derece, bütün namazlarınız 65. Hatta kimisi diyor ki, öyle değil, bütün amellerde derecesi en yüksek bir tane varsa, mesela annenize bir saygı duydunuz, bir saygılı davrandınız, bir hizmet, bir hürmet ki 350 derece. Bütün amelleriniz, namazınız, orucunuz, abdestiniz hepsi aynı dereceden, aynı katsayıyla mükafata sebep olacakmış. Mesela vellezine amenu ve amilus salihati lenukeffir anhum seyyiatihim ve lenezziyennahum ahsenellezi kanu yaamelun, yapıp ettiklerinin en güzeliyle mükafatlandırılacak onlar diyordu Allah. Öyle olunca yapıp ettiklerimize daha ciddi bakalım, kulluğumuza en güzelini, en iyisini yapmaya çalışalım ki tezyinatlı olsun. Yani sıradan bir duvara evinizde razı değilsiniz, bir de üzerine suva yapıyorsunuz, suvanın kalınlığına razı değilsiniz, incesini eğiliyorsunuz, satenler ekliyorsunuz, kağıtlar ekliyorsunuz ya da boyalar, badanalar, süslemeler, tezyinat da yapıyorsunuz ya sonunda, amellerinizi de böyle tezyinatlı yapın. Değilse mescide giderken süslü püslü elbiseler, hani bayram yerine gider gibi mi? Öyle değil. Hatta süslü elbiseler deyince batı dünyasında hani kimin süslü elbiseler, süslü yüzler, süslü vücutlar olarak boyalı biçimde gidilen, hani o kendilerine özgü onların yortuları, bayramları var ya, onları hatırlamayalım diye ben bu kadar zorlandım galiba. Mescit secdegâhtır. Her bir secdegâhta Allah'ın emrini dinleme konumumuzda mutlaka bu işi tezyinatlı yapalım. Yani süsleyelim, güzelleştirelim, yeter demeyelim. Bir pilav su ile beraber ayran da olursa diyorsunuz, bakın bir tezyinat. Pilavın şekli biçimi düzgün olsun derdiniz var mı? Ama yemekler önüne ve arkasına ilave olsun diyorsunuz bak. Hatta salata olsun demiyorsunuz sadece. Salatanın tabakta duruşu, hatta sofrada konumu da önemlidir diyorsunuz bak. Öyleyse amelleriniz, secdeleriniz güzel olsun. Onlar tezyinatlı bulunsun. Ve külü, işte mesela biri, yiyin. Veşrabu için. Ve la tüsrifu. Ama haddi aşmayın. Yeme konusunda, içme konusunda dikkat edin, haddi aşmayın. Allah'ın belirlemesini geçmeyin. O haram dediyse haram bilin. Helal dediyse yasaklamaya yetkiniz yok, iyi bilin. Çünkü innehu la yuhibbul musrifin. Allah haddi aşanları sevmez. Haddi öteyi aşmayı da sevmez. Beriyi aşmayı da sevmez. Allah sınır koymuşsa artık o sınır her şekliyle sınırdır. Yolda gidiyorsunuz arabanızda. Karşıdan gelenlerin olduğu bir yol. Siz kendi yolunuzdasınız. Karşıdan gelenler kendi yolunda. Sizin yolunuzda da çift çizgi var, sağında ve solunda sınır. Onun yolunda da. Hadi isterseniz size göre, gidiş istikametine göre sol yoldaki çizgiyi aşın. Başınıza neler geleceğini düşünün. Hadi isterseniz sağ çizgiyi aşın. Başınıza neler geleceğini düşünün. İşte israf budur anladığım. Yani sağdaki çizgiyi aşıp şarampola gitmek ne kadar tehlikeliyse, soldaki çizgiyi aşıp karşıdan gelene hedef olmak ya da hatta öteki yolu da aşıp diğer şarampola gitmek de aynı şekilde tehlikelidir. Öyleyse Allah yeme içmede sınır koymuştur. Hayır, ben kesinlikle bir zeytinden başka bir ay, iki zeytinden başka bir ay ya da üç zeytinden başka bir ay bir şey yemeyeceğim diyenler, eğer İslam öyle bir şeye izin vermişse çok güzel, değilse haddi aştı. Öyle değil. Yani hani varmış ya, adam böyle 125 kilo imiş, çaresiz doktora lütfen gitmiş utana sıkıla. Öyle değil, canı sıkıla. Yani şimdi bu adam yeme diyecektir, korkarım falan diye. Adam da demiş ki, beyefendi yani şöyle kibrit kutusu kadar şundan, çöp kadar bundan, ip kadar şundan, çekirdek kadar bundan yiyeceksin, bir liste vermiş. Kapıdan çıkarken aklına gelmiş, dönmüş geriye. Demiş ki, beyefendi bunlar yemekten önce mi sonra mıydı, onu sormayı unuttum. Yoksa arada da bir tane alacağım mı bunlardan diye. Öyle yapmıyor mu insanlar? Haddi aşma değil mi sizce? Önüne koyuyor kaç çeşidi bir arada. Ekmek bazen aklına gelirse, değilse bir ondan, bir ötekine, bir diğerinden, bir berikine, bir tuzlu, bir tatlı, bir ekşi, bir mahyuş, bir sulu, bir kuru, hepsini idare etmeye çalışıyor yutmak adına. Eğer bu taşkınlıksa dikkat edin, ama yenmez mi? Kim dedi? Yani haram mı koyuyorsunuz? Öyle demek istemedim. Kul men harrama zinetallahi lleti ahraca li ibadihi vettayyibati minar rızk. Yani Allah helal kıldıktan sonra yeryüzünde kullarına, özellikle mümin kullarına Allah öylece lütfettikten sonra kim onları haram kılmaya yetkilidir? Kul şöyle söyle, bir de şunun sözcülüğünü yapın. Ey peygamber, duysun insanlar, söyle onlar. Bilsinler ki men harrame zinetallahi lleti ahraca li ibadihi, Allah'ın kulları nam-ı hesabına ortaya çıkardığı, tezyinat olarak sunduğu güzel güzel nimetler var ya, işte bu nimetler konusunda kim onların haram olduğunu iddia edebilir eğer Allah dememişse? Vettayyibati mine rızık, tertemiz, hoş, güzel nimetler konusunda kim onların haram kıldığını iddia edebilir? Kul hiye lillezine amenu fil hayati dünya halisaten yevmel kıyame. Ama iyi bilin ki onlar, bütün bu mahlukat ve mevcudat, yiyecek içecek her şey, en güzeli şu dünya hayatında müminler için var kılınmıştır. Ama özellikle de kıyamet gününde, ahirette zaten müminleredir onlar. Kehf suresinde bu tezyinatla ilgili şöyle bir ayet vardı hatırlıyorum. 7. ayet. İnna cealna ma alel ardı dîneten leha linebluvehum eyyuhum ahsenu amela. Biz yerin üzerinde, şu dünyanın üzerinde ne var ne yoksa onları süs eylemişiz. Yeryüzünün süsü. Zinet eylemişiz. Biz yeryüzünü onlarla süslemişiz. Yani dağıyla, deresiyle, tepesiyle, ormanıyla, ama çiçekleriyle, meyve ve sebzeleriyle, ağaçlarıyla süslemişiz. Ama sebep neymiş? لِنَبْلُوَهُمْ Onları اَيُّهُمْ اَحْسَنُ amela, acaba hangisi daha iyi amel işleyecek, hangisi daha iyi kul olacak diye deneyelim için, işte ondan dolayı yaratmışız diyordu ya. Demek ki bu tezyinatın böyle bir sebebi varmış. Burada da قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ اللَّتِي اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ Bütün güzel rızıkların, kullar için ortaya çıkarılmış bütün tezyinatın ve güzelliklerin, Allah eğer haram kılmamışsa, haram olduğunu iddiaya kim yetkilidir? Allah haram demedikten sonra. Öyleyse ben peynir yemeyeceğim, ben et yemeyeceğim. Zaten öyle diyen yok da ben ondan oradan başladım. Efendim sen artık ekmek yemeyeceksin. Bundan sonra ekmek ağzına aldığını görmeyin çünkü çok şişmanlıyorsun. Bunları kimin demeye hakkı var? Şişmanlığı önleme, kiloları atma politikalarına bu ayet ışığında gülüyoruz. Oysa mesela şöylesi güzel. Aleyhissalatü vesselam'dan bir zayıflama formülü. Lokmayı ağzına az alacaksın ve çok çiğneyeceksin. Hadi. Kaç defa çoktan kastınız ne sizin diye soruyorum kimilerine. Çok deyince ne anlıyorsunuz? Adam 5 yutuyor, 10 yutuyor. Çok olunca herhalde 15'tir diyor. Öyle değil. Şöyle 50'yi falan bir geçin bakalım. 40'tan sonraya çok diye başlayın. Aa diyor, sakız mı arkadaş, zaten ağzında kalmıyor ki diyor. O çoktan yuvarlamış gitmiş elbette. Ama siz bilirsiniz, hadi isterseniz az lokma çok çiğneyeceksiniz. Mesela bir ölçü, uygulanan, gördüğüm ya da görmek için niyet ettiğim, bildiğim ölçülerden biri, bir hurmayı 12 lokmada yiyeceksiniz. İyi mi? Ve onu çok çiğneyerek yiyeceksiniz. Bakın nasıl kolay doyar ve kilolardan kurtulursunuz. Başka türlüsünü söyleyeyim. Haram yok ha. Bak börek yasaktı, baklava yasaktı, hamur yasaktı, ekmek yasaktı, yok ya. Her şey serbest ama dengeli yiyeceksiniz. Sabah yiyeceksiniz. Ne kadar mı? Bir günlük. Her şeyden tamam, istediğin kadar, doyunca doyuncaya kadar. Hatta biraz daha erkene alırsanız doyduktan sonra bir daha yiyin. Ne demek yani, adam doyduktan sonra, evet sahurda yiyeceksiniz. Doyduktan sonra ben bununla oruç tutacağım, 3 lokma daha, 5 lokma daha deyin, yiyin bakalım. Ama az alarak lokmayı, çok çiğneyerek, doyduktan sonra bir daha yiyin, hadi bakalım yiyin. Ne isterseniz yiyin, bal yiyin, baklava yiyin. Ama ondan sonra oruç değilseniz bile ağzınızı su içmeye bile az kullanın. Emerek su için, yeme içmeye hiç kullanmak yok. Yani az şekerli çay içiyorum, olmasın mı? Yeme içmeye ağzınızı kullanmak yok. Akşamsa ya 3 tek lokma veya 5 tek lokma yiyeceksiniz. Lokma tek, ağzınızı alıp yuttuğunuz, o da az ve çok çiğnenmiş olacak. Bakın bakayım, zayıflayabilir misiniz? Bence zayıflamazsınız, düzene girersiniz. Ona zayıflık denmez ki, zaten vücut kendine gelecektir elbette. Çünkü Allah'ın helal kıldığını haram demeye kimin yetkisi var? Şunu yemeyeceksin, bunu etmeyeceksin. Efendim vücudun dengesi, perhizi. Hayatın tümüne perhiz koyuyoruz da insanlar anlamıyorlar galiba. Yani namazsız bir hayatta denge, Kur'ansız bir hayatta denge, ya da peygamberle buluşmadan yaşanan bir hayatta denge, sevgiyi yitirmiş insanların hayatında denge, anneliğini kaybetmiş, evladını kaybetmiş, evlatlığını kaybetmiş hayatın dengesi, elbette ne kadarsa onun sözünü etmememiz gerekiyor galiba. İşte bu nimetlerin tümü dünya platformunda müminlere, ama ahirette kesinlikle müminleredir. Peki dünyada kafirlere verilenler? Ali İmran suresi onu bana hatırlatmıştı. İsterseniz siz de dönün bakın 190'dan sonraki ayetlere. Yani insanların böyle coşkun, sevinçli, kendilerinden geçmiş, dünyaya hakim gibi nimetler içinde gezip dolaşmaları, yüzmeleri seni aldatmasın. Çünkü meta'un kalil, sümme me'vahum cehennem diyordu Allah. Bir süre yaşayacaklar, azıcık yiyecekler, biraz faydalanacaklar. Sonra onların varınak, korunak ve sığınak ve barınağı cehennemdir. Ve bi'sel mihat, gerçekten çok kötü, korkunç bir yataktır orası. Yani ateşten bir yatak düşünün, şöyle 50 metre eninde, 100 metre boyunda filan olsun belki. Ama arkasından ateş doldurun ona, kıvılcımlar da bulunsun. Belki 30-40 santime de böyle dikenler yerleştirin, ateş gibi olmuş. Onların üzerine yatmak gibidir onların yaptığı deniliyor sanki. كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ İşte Allah ayetleri böyle fasıl fasıl ortaya koyar, tafsilatlı biçimde ortaya koyar ki belki insanlar eğer ilim sahibi olacaklarsa bunu bilsinler, fark etsinler diye. قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَاَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Eğer siz Allah'ın emrettiğini iddia ile yanlış yaptığınızı kabullenmişseniz dinleyin. Bak Allah neler yasaklamış. Sizin dediğinizi değil, Allah fahşayı emretmez. Ama neler yasakladığını anlayın. Gıstı emreder, adaleti emreder, her bir secde makamında bulunmanızı, durmanızı emreder de ama yasakladıkları da vardır. اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشِ Tüm fahşayı, bütün taşkınlıkları Allah yasaklamıştır. Onun مَا زَهَرَ مِنْهَا olanını da ve مَا بَطَنَ olanını da, açıktan işlenenini de, gizliden gizliye yapılanı da, وَالْاِسْمَ bütün günahları, günahkarlıkları, günaha sürükleyenleri, وَالْبَاءَ azgınlıkları, bi gayril hak ama azgınlık gibi görülen, eğer hak etmiş bir insana yapılıyorsa o müstesna, ya da kişi üstelik kendi kendine azgınlığını biliyor, haksızlığını biliyor yapıyorsa o daha bir haramdır elbette. Bir de Allah'ı ortaklı düşünmeyi, ki o konuda eğer bir sulta bir otorite yoksa, Allah'a rağmen Allah dedi diyeyse ne ala, yani Allah beni dinleyin ama bana isyan olmayan konumda ana babanızı da kocanızı da reisiniz de dinleyin demişse ayrı, değilse Allah'ı ortaklı düşünmeyi de haram kılmıştır. Bir de bilmediğiniz şeyleri Allah'a iftira olarak söylemeniz de Allah haram kılmıştır. Ve li külli ümmetin ecel, siz bilirsiniz her ümmete bir ecel tayin edilmiştir. Herkes mutlaka belli bir dönem yaşayacak ve sonunda ölecektir. Ve idâ câe eceluhum, onların eceli gelince la yestâhirûne sa'aten ve la yestakdimûn, artık ne bir saat ileri ne bir saat geri. Demek ki hayat böyle, onun emrinde, hayat böyle, Allah'ın güdümünde, o nasıl isterse öylece olmalı. Değilse zaten isyana hakkımız yok, değilse zaten itiraza hakkımız yok. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ent, estağfiruke ve etubu ileyk.